Ayrım 35.
Sayfa 276. Aristoteles Metafizika'nın 11. kitabında 4. bölümde şunları söyler. Matematikçi belitleri matematiğin kendi nesnesine uygun bir biçimde uygulayarak belitlerden yararlandığı için matematiğin ilkelerinin incelenmesi de ilk felsefeyi gerektirir. Gerçekten eşit şeylerden eşit şeyler çıkarılırsa geriye eşit şeyler kalır beliti bütün niceliklerde ortaktır. Ama matematik kendisine özgü olan konunun belli bir bölümünü ayrı belirleyerek incelemesini bu bölüm üzerine yapar. Bu örneğin çizgiler, açılar, sayılar ya da başka tür bazı nicelikler olacaktır. Bu kavramlar varlıklar olarak değil ama her biri bir, iki ya da üç boyutlu olan bir sürekli olarak alınmıştır. Ama felsefe tersine araştırmasını her biri bazı rastlantısal özelliklere sahip olan özel nesneler üzerine yapmaz. Ama bu özel nesnelerden her biri bir varlık olduğu ölçüde varlığı inceler. Fizik bilimi matematik bilimiyle aynı biçimde davranır. Gerçekten fizik varlık olarak varlıkların değil ama devinimli olarak varlıkların rastlantılarını ve ilkelerini inceler. Oysa ilk bilim şeyleri yalnızca substratumlar varlık olduğu ölçüde inceler. Başka herhangi bir şey oldukları ölçüde değil. Bu yüzden hem fizik bilimi hem matematik bilimi bilgeliğin bölümleri olarak alınmalıdır. Tanrı araştırması. Böylece Aristoteles'te metafizik her zaman temeli oluşturur. Öbür bilimler metafiziğin altında yer alır. Az önce gördüğümüz gibi Aristotelesçi düşüncede çok önemli bir yer tutan fizik bile bu konumdadır. Sıkı sıkıya metafiziğe bağlıdır, metafiziğin bir yüzüdür ve metafizikle temellendirilmiştir. Aristoteles fiziğini 17. yüzyıldan sonra Galileo Galilei ve Descartes'la gelişen fizik bilimiyle hele matematik fizikle hiç karıştırmamak gerekir. Aristotelesçi fizik niçin sorusuyla yetinirken modern anlamda fizik nasıl sorusuna yönelir, böylece gerçek anlamda bir bilim, bir ölçmeler bilimi olma yoluna girer. Bir yeni çağ fizikçisi taşın niçin düştüğünü değil de nasıl düştüğünü konu edinecektir. Oysa Aristoteles için önemli olan taşın niçin düştüğünü araştırmaktır. Fizik için durum buyken din bilim için de durum budur. Fizik metafizikle temellenirken din bilimin metafiziğe dayanması olağandır. Tek tanrıcılığa geçişte Aristoteles düşüncesi bir başka aşamadır. Tek tanrıcılığın temelleri daha önce atılmıştı. Şair, filozof, Ksenofanes, 5. yüzyılda Sicilya'da kent kent dolaşıp insan biçimci Yunan inancını alaya almış, Tanrı'nın bir olduğunu söylemiş, böylece tek tanrıcılığa doğru ilk büyük adımı atmıştı. İlk devindirici, Aristoteles'te din bilim tek tanrı fikrinin oluşmaya başladığı bir dönemde en yüce varlığa dönük bir araştırma alanı olarak belirir. Tanrı ya da ilk devindirici henüz bir yaratıcı değil, en üst düzeyde ve elbet fiziksel düzeyde etkin bir varlıktır. Varlıkları eylemiyle devindirir ya da onların devingen olmasını sağlar. Hiçbir yaratıcılığı olmayan bu tanrı devindirir ama devinmez, fiziksel yapının en üstüne yerleşmiştir. Zaten fiziksel dünyanın dışında bir başka dünya yok gibidir. Bu yüzden bu tanrı yalnızca mekanik oluşumla ya da değişimle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü içinde evrenin bilgisine sahip değildir. Sürekli, kalıcı, ölümsüz devinimin yüce etkenidir o. Böyle olmakla ölümsüzdür. Göklerin en dışında bulunan ilk gökü devindirir, evrenin öbür parçaları ya da öbür gökler bu ilk devinimden ötürü devingendirler. Tanrı arı edim olmakla madde kavramının tümüyle dışındadır. En yetkine, en iyiye eğilimli de olsa onun işi devindirmektir. Bu ilk devindiricinin mantıksal açıdan temellendirilişi şöyledir. Her devineni bir devindirici devindirir. Her devinen edimde bulunmuş bir şeydir. Bu durumda evreni devindiren ilk devindiricinin olması gerekir. Bu ilk devindirici devinen bir şey olsaydı onu da devindiren bir şeyin bulunması gerekirdi. Devinen şeyler zincirinde geriye doğru gidersek devindiren ama devinmeyen bir varlıkla karşılaşırız. Maddi olmadığı için duyularımıza kapalı olan bu varlık yalnızca edimdir, onun gücüllükle bir ilgisi yoktur. Her devinin bir gücüllüğün bir edim durumuna geçmesidir. Tanrı basittir, yani yalındır. Büyüklüğü yoktur, niteliği yoktur. Bileşik varlıklar yalnızca maddesel varlıklardır. Tanrı tektir, ayrıdır. Kendi yetkinliğinde ve yüceliğinde yapayalnızdır. Mutlak yetkinliktir, zekadır. İyiye eğilimli yüce varlıktır. Tanrısal zeka. Aristoteles Metafizika'nın 12. kitabında 9. bölümde şunları söyler. Tanrısal zekanın yapısı bazı sorunlar ortaya koyar. Bu zeka tanrısal görünen şeylerin en tanrısalı gibidir ama bu özelliği ortaya koyabilmek için varoluş biçimi ne olmalıdır? Burada bazı güçlükler var. Ya bu zeka hiçbir şey düşünmüyordur. Ama o zaman büyüklüğü nerede kalır? Uyku durumuna benzer bir durumdadır o zaman. Ya da düşünüyordur ama düşüncesi başka bir ilkenin bağımlılığı altındadır. O zaman onun tözü basit bir gücüllük olacağına göre bu zeka yüce töz olamayacaktır. Çünkü onun büyüklüğü düşünmeye dayanır. Bundan başka özü zeka olsun, düşünme edimi olsun, bu zeka ne düşünür? Ya kendini düşünür ya da bazı başka şeyler düşünür. Bir başka şey düşünüyorsa düşündüğü ya her zaman aynı şeydir ya da bazen bir şey bazen bir başka şeydir. Öyleyse düşündüğü nesnenin iyi olması ya da ilk gelen olması önemli değil mi? Ya da düşüncesinin bazı şeylere yönelmesi saçma olmayacak mı? Demek ki onun en tanrısalığı ve en büyüğü düşündüğü, nesnesini değiştirmediği kesindir, yoksa bu en kötüye doğru bir değişme olacaktır ve böyle bir şey bir devinim olacaktır. Demek ki önce tanrısal zeka düşünme edimi değil de basit gücüllükse, düşünce sürekliliğinin zeka için bir yük olduğunu ileri sürmek mantığa uygun düşer. Sonra bu durumda zekadan daha soylu bazı şeylerin, yani düşünce nesnesinin olacağı açıktır. Gerçekten düşünme, düşünme edimi en kötüyü düşünenin de işi olacaktır. Öyle ki bu kaçınılması gereken bir şeyse düşünme edimi en iyi olan şey olmayacaktır. Yüce zeka demek ki kendini düşünür çünkü o eşsizdir, düşüncesi de düşüncenin düşüncesidir. Bununla birlikte bilimin, duyumun, görüşün ve gidimli düşüncenin her zaman kendilerinden ayrı olan bir nesneye sahip olduğunu ve kendi kendileriyle yalnızca ikinci derecede ilgilendiklerini söyleyebiliriz. Bundan başka, düşünme olgusuyla düşünülme olgusu ayrı yapıdaysalar, düşüncenin eşsizliği ikisinden hangisiyle ilgilenir? Çünkü düşünce edimi olmayla düşünülmüş olan olma arasında özdeşlik yoktur. Ama şunu söyleyelim, bazı durumlarda bilim düşüncenin nesnesi değil midir? Şiirsel bilimlerde bu nesnenin tözü ve niteliğidir, maddeden yapılmış soyutlamadır. Görümcü bilimlerde bilimin gerçek nesnesi düşüncenin tanımı ve edimidir. Demek ki düşünülmüş olanla maddi olmayan nesnelerin durumundaki düşünce arasında ayrılık olmadığına göre tanrısal düşünce ve nesnesi özdeş olacaklardır ve düşünce de düşünülenin nesnesiyle bir olacaktır. Bir güçlük daha kalıyor. Tanrısal düşüncenin nesnesi birleşik midir, değil midir? Bu durumda tanrısal zeka bütünün parçasından bir başka parçasına geçerek değişecekti. Maddeye sahip olmayan her şeyin bölünmez olduğunu söylememiz gerekir mi? Bu durum tanrısal düşünce için böyledir. Nasıl bazı geldi geçti anlarda insan zekası için de böyleyse, daha doğrusu bileşik bir varlığın anlığı için böyleyse, bu anlık iyiliğine şu ya da bu zamanda sahip olmaz ama yüce iyiyi bölünmez bir bütünde sezer, bu yüce iyi anlık için dıştaki bir şeydir. Tanrısal düşünce bu biçimde düşünür ama kendini bütün bir ölümsüzlük boyunca düşünür. Fizik. Aristoteles'in fizik kavrayışı en az metafizik kavrayışı kadar önemlidir. Aristoteles doğa üzerine enine boyuna düşünmüş bir filozoftur. Bu yanıyla onu çağdaş bilimsel düşüncenin ilk temellendiricisi saymak yanlış olmaz. Aristoteles bilgeliğin ya da felsefenin dışında en çok fiziğe ve matematiğe önem verir. Ona göre bu iki bilgi alanı fizik ve matematik birbirlerinden konularıyla ayrılır. Matematiğin konuları ayrı özler oluşturmazlar. Onlar fiziğin konularından soyutlama yoluyla çıkarılmışlardır. Fizika'nın ikinci kitabında ikinci bölümde şöyle der: matematik incelemelerinin konusu olan yüzeyler, katılar, büyüklükler ve noktalar fiziksel cisimlere bağlıdırlar. Aristoteles matematik üzerinde epeyce durmuş, ancak çok ister görünse de devinimle ilgili matematiksel bir kuram geliştirememiştir. Ancak onun matematiğin fizik için ne kadar önemli olduğunu gözden kaçırdığı gibi bir duyguya kapılmamız doğru olmaz. O her şeyden önce matematiği fizikle birlikte düşünen bir filozoftur. Matematik fiziğin kurulması için 16. yüzyılı Galileo Galilei beklerken Aristoteles'in matematiği fizikten ayrı düşünmediğini görmek oldukça ilgi çekicidir. Ancak filozofun fizikle matematiği bütünleştirdiğini sanmak da doğru değildir. Onun gözünde matematik fizikten elde edilmiş bir sonuç gibidir. Matematik doğrudan doğruya gerçekliğe yönelmez, gerçekliğe yönelen gene de fiziktir. Gökbilim, fiziğin bir bölümü. Her şeyin temeli fiziktir, matematiğin de gökbiliminde. Aristoteles gökbilimi fizikten şöyle ayırır: gökbilim fizikten başka bir şeydir ya da daha çok fiziğin bir bölümüdür. Güneşin ve ayın temel özelliklerinden herhangi birini değil de yalnızca özünü tanımanın fizikçiye düştüğünü söylemek saçma olur. Gerçekte fizikçiler ayın ve güneşin biçiminden söz ettiklerinde dünyanın ya da yerin küresel olup olmadığını araştırırlar. Fizika 2. kitap 2. bölüm. Fizik matematiğe en yakın bilgi alanıdır ya da biraz zorlama bir deyişle en çok bilim olan bilgi alanıdır. Fizik gerçekliği ele alırken metafizik ilk gerçekliği incelemektedir. Ancak fizikte de ilke doğru ilerlemek, sonunda ilk devindiriciyi bulmak gerekir. Fiziğe böylesine önem veren Aristoteles, metafizikada yaptığı gibi fizikada da kendinden önceki filozofları eleştirir ve en çok Elea filozoflarına takılır. Çünkü onlar her şeyi teke indirgeyerek çokluğu görmezden gelmişler, fiziği daha başlangıçta kısırlaştırmışlardır. Aristoteles'e göre onların öncülleri boştur, tasımları yanlıştır. Varlığın bir olduğunu, çelişkilerin bulunmadığını söylemek yokluğun varlığını yatsımaktır ve bu da olası değildir. Ayrıca varlığın dışında hiçbir şey yoktur demek tümüyle saçmadır. Aristoteles bu konuda fizikçilere ve Anaksagoras'a da eleştiriler yöneltir. Aristoteles ayrıca fizik biliminin başka bilimlerle de yakınlığını belirler. Geometri, fiziksel çizgiyi fiziksel çizgi diye düşünmeden inceler. Buna karşılık optik, matematiksel çizgiyi matematiksel olarak değil de fiziksel olarak ele alır. Fizika 2. kitap 2. bölüm. Doğal olan ve olmayan, doğa, madde dünyası. Aristoteles Fizika'da 2. kitabın 1. bölümünde varlıklar arasına doğal olan ve olmayan ayrımını koyar ve şöyle der: varlıkların bazıları doğal olarak, bazıları da başka nedenlerle vardır. Doğal olarak var olanlar hayvanlar ve onların parçalarıdır, bitkiler ve basit cisimlerdir ve buna benzer başka şeylerdir. Bunların doğal olarak var olduğu söylenebilir. Sözünü ettiğimiz bu şeyler doğal olarak var olmayan şeylerden açık açık ayrılırlar. Her doğal varlığın kendinde bir devinim ve devinimsizlik ilkesi vardır. Bunların bazıları yere bağlıdırlar, bazıları büyümeye ve küçülmeye bağlıdırlar, bazıları bozulmaya bağlıdırlar. Buna karşılık bir yatak, bir manto, bu türden herhangi bir şey her birinin kendi adı olduğuna göre, yani her biri bir sanat ürünü olduğuna göre değişim konusunda doğal bir eğilim ortaya koymaz. Ancak yalnızca rastlantısal olarak taş olmak ya da tahta olmak ya da karışık bir şey olmak durumundadır. Çünkü doğa şey için bir devinim ve bir dinginlik ilkesi ve nedenidir. O rastlantısal olarak değil de öz olarak bu şeyde bulunur. Fizika bir doğa araştırmasıdır. Aristoteles için doğa vardır. O doğanın varlığından kuşkuya düşmez. Fizika'da 2. kitabın 2. bölümünde der ki: doğanın varlığını göstermeyi denemeye gelince bu elbet gülünç bir iş olacaktır. Gerçekte pek çok doğal varlığın bulunduğu açık açık görülmektedir. Açık açık görünen bir şeyi karanlık bir şeyle göstermek, kendinde tanınabilir olanla kendinde tanınamaz olanı birbirinden ayıramayan adamın işidir. Bu elbette olabilir bir hastalıktır. Doğuştan kör bir adam renkleri pek güzel düşünebilir. Bu tür insanlar herhangi bir fikre sahip olmaksızın sözcükler üzerinde oynarlar. Peki doğa nedir? Fizikanın ikinci kitabında birinci bölümde Aristoteles bu konuyu ele alır ve şöyle der. Kendinde bir devinim ve değişim ilkesi bulunduran şeylerin her birine doğrudan doğruya özne olan madde bir anlamda doğa diye adlandırılır. Ancak doğa bir başka anlamda tip ve biçimdir, tanımlanabilir biçimdir. Demek ki doğanın bir yüzü madde, öbür yüzü biçimdir diyebiliriz. Bu ilişkiden, maddeden ve biçimden oluşan şeye gelince o şey bir doğa değildir, insanda olduğu gibi doğal bir varlıktır. Aynı kitabın ikinci bölümünde fizikçinin maddeyi de biçimi de tanıması gerektiği anlatılır. Aristoteles eski fizikçileri yalnızca maddeyi ele almış olmakla eleştirir. Ona göre yalnızca Empedokles ve Demokritos biçim konusuna önem vermişlerdir. Öte yandan doğayı bir sonuç ya da erek diye almak gerekir. Doğa sonuçtur, sonuçsal nedendir. Bir bakıma bizler de sonuçlarız ya da sonuçsal nedenleriz denilebilir. Nedenler araştırması. Doğa araştırması bir nedenler araştırmasını gerekli kılar. Önce de gördüğümüz gibi bilmek demek nedenleri tanımak demektir. Bir olgu ancak nedenleri anlaşıldığı zaman anlaşılabilir. Aristoteles önceki felsefe okullarını Metafizika'nın birinci kitabında üçüncü bölümde eleştirir. Bu okullar yalnızca maddesel nedeni, biraz da etkin nedeni benimsemekle yetinmişlerdir. İlk filozofların çoğu her şeyin ilkesi olarak yalnızca maddesel yapılı ilkeleri gösteriyorlardı. Bu filozoflara göre her şeyin temelinde bulunan madde her zaman var olan bir şeydi, öncesiz, sonrasızdı. Buna göre oluşmada, bozulmada olanaksızdı. Aristoteles eleştirisini şöyle sürdürüyor. Bu cins ilkelerin sayısı ve doğası konusunda filozoflar anlaşmış değildir. Bu tür felsefenin kurucusu olan Thales suyun ilki olduğunu söyler, yerin suda yüzdüğünü söyler buna dayanarak. Thales her şeyin ıslaklıktan beslendiğini, sıcaklığın bile ıslaklıktan yararlandığını, ıslaklıkta yaşadığını görerek böyle bir inanca kapılmış olmalıdır. Bazıları doğa üzerine aynı yanılgıya düştüler. Onlar Okyanos ve Tetis'i dünyanın oluşturucusu olarak belirlediler. Anaximenes ve Diyojenes havayı sudan önceye aldılar ve basit cisimler arasında onu ilki olarak göstermeyi yeğe tuttular. Oysa Metapontiyonlu Hippiasos ve Efesoslu Herakleitos'a göre ilki ateşti. Empedokles öge olarak dört basit cisim sayar. Klazomenaili Anaxagoras bu ilkelerin sonsuz sayıda olduğunu benimser. Bütün bu filozoflar bir tek neden olduğunu, bu nedenin de maddesel yapılı olduğunu düşünürler. Ama sıcak ve soğuk, ateş ve toprak gibi birçok öge öngören filozoflarda etkin nedeni bulmak kolaydır. Çünkü bunlar ateşe devindirici bir yapı, suya, toprağa ve öbür ögelere de karşıt bir edilginlik yüklemişlerdir. Aristoteles nedenler araştırmasını bilgi çabasının temeline yerleştirir ve her zaman en yüksek nedeni bulmak gerektiğine inanır. Bazen gücül durumda, bazen edim durumda bulunan nedenleri ortaya çıkarmak bilgiye ulaşmanın koşuludur. Aristoteles fiziksel ortamda dört nedenin de bulunduğunu ama gene de sonuçsal nedenin daha belirleyici olduğunu belirlerken şöyle der. Ereksel belirlenim sanatta olduğu gibi doğada da vardır. Bunun en iyi örneği kendi kendine iyileşen insan örneğidir. Doğa da ona benzer. Öyleyse doğa nedendir, sonuçsal nedendir. Fizika 2. kitap 8. bölüm. Aristoteles bu konuda bir de şunları söyler. Gerçekten doğal şeylerde zorunlu olan şey bu şeylerin maddeleri ve bu maddenin devinimleridir. Buna göre fizikçi iki çeşit nedenden söz etmelidir. Çünkü maddenin nedeni sonuçtur, sonucun nedeni madde değildir. Fizika 2. kitap 9. bölüm. Aristoteles nedenler araştırmasını kendi anlayışı içinde niçin sorununu karşılayan bir araştırma olarak görür ve nasıl sorusunu soran modern bakış açısından böylece tümüyle ayrılır. şöyle der: "Nedenler vardır ve sayıları bizim dediğimiz gibidir. Bu apaçıktır çünkü bu sayı niçin sorusunu karşılamaktadır. Gerçekte niçin sorusu sonunda ya öze matematikte olduğu gibi devinimsiz şeylerde de buna göre o sonunda doğrunun, ortak ölçülebilenin ve benzeri tamına indirgenir. Ya yakın etkene, örneğin niçin savaş yaptılar? Çünkü yağmaya uğradılar. Ya sonuçsal nedene, örneğin egemen olmak için ya da türemiş şeyler için maddeye indirgenir." Fizika 2. kitap 7. bölüm. Aristoteles Fizika'nın 2. kitabında 3. bölümde nedenlerle ilgili olarak şunları söyler. Bir anlamda neden, bir şeyin kendisinden yapıldığı ve o şeyde içkin olan şeydir. Örneğin tunç yontunun nedenidir, gümüş tasın nedenidir, tuncun ve gümüşün cinsleri de. Bir başka anlamda neden biçim ve örnektir, yani özün ve cinslerinin tanımıdır. Sekizlide ikinin birle ilişkisi ve genellikle tanımın sayıları ve parçaları böyledir. Bir başka anlamda değişimin ve dinginliğin ilk başlangıcının çıktığı şeydir. Örneğin bir kararın alıcısı nedendir, baba çocuğun nedenidir ve genellikle etken yapılan şeyin nedenidir. Değişimini oluşturan şeydir. Son olarak neden sonuçtur, yani sonuçsal nedendir. Örneğin sağlık gezinin nedenidir. Gerçekten niçin gezinilir diye sorulduğunda sağlık için denilecektir. Ve bu yanıtla biz nedeni ortaya koyduğumuzu düşünürüz. Elbette kendinden başka bir şeyle devindirilmekle etkenle sonuç arasında aracı olan her şey, örneğin sağlık, zayıflık, iç söktürme, ilaçlar, araçlar aynı nedensellikle ilgilidir. Çünkü bütün bu şeyler amaca yöneliktir ve aralarında yalnızca eylemler ve araçlar olarak ayrılırlar. 4. Neden. Devinimi ya da değişimi gerçekleştiren 4 neden gösterilir. Bu nedenleri şöylece belirleyebiliriz. 1. Bir değişimin olabilmesi için değişebilir bir öznenin bir başka deyişle edime açık bir gücüllüğün olabilmesi gerekir. Bu maddesel nedendir. 2. Bir değişimin olabilmesi için bu değişimi belirleyen bir örneğin olabilmesi gerekir. Bir başka deyişle, değişimin kendisine göre gerçekleştiği ya da gerçekleştirildiği bir biçimin olabilmesi gerekir. Bu biçimsel nedendir. 3. Bir değişimin olabilmesi için bu değişimi sağlayan bir etkinliğin olabilmesi gerekir. Bu etkin nedendir. 4. Her değişim belli bir düzen içinde belli bir ereğe göre gerçekleşir, gelişi güzel olmaz. Bu sonuçsal nedendir. Bunları bir örnekle açıklayalım. Bir yontu görüyorum. Yontunun neden yapıldığını soruyorum. Alçıdan diyorlar. Bu maddesel nedeni belirliyor. Bu ne yontusu diye soruyorum. Uyuyan adam yontusu diyorlar. Bu biçimsel nedeni belirliyor. Kim yaptı bunu diyorum. Hasan yaptı diyorlar. Bu etkin nedeni gösteriyor. Ne diye yapmış bunu diyorum. Para kazanmak için diyorlar. Bu da sonuçsal nedeni gösteriyor. Aristoteles Metafizika'da 5. kitabın 2. bölümünde şöyle der. Nedenlerin bu anlam çeşitliliği aynı nesne için nasıl birçok neden olabileceğini açıklar ve bu rastlantısal değildir. Örneğin yontunun nedeni yontucunun sanatıyla tunçtur. Başka bir ilişki içinde değil ama yontu olduğu durumda. Ama bu nedenler aynı yapıda değildir. Birisi maddesel neden, öteki devindirici nedendir. Nedenler karşılıklı da olabilirler. Yorgunluk sağlıklılığın nedenidir. Sağlıklılık da yorgunluğun ama aynı biçimde değil. Biri sonuçtur, öbürü devinimin ilkesi. Sonunda aynı neden bazı karşıtları ortaya çıkarabilir. Gerçekten varlığıyla herhangi bir şeyin nedeni olan bazen yokluğuyla karşıt şeyin nedeni olur. Örneğin kaptanın yokluğu geminin batmasının nedenidir. Çünkü kaptanın varlığı bir güvenlik nedeni olacaktı. O zaman iki neden, var olma ve eksik olma, her ikisi de devinimin nedenleridirler. Saymış olduğumuz bütün nedenler açık olarak 4 sınıfa ayrılırlar. Harfler, heceler için, madde, yapay nesneler için, ateş, toprak ve benzer bütün ögeler bedenler için, parçalar bütün için, öncüller sonuç için, şeylerin geldiği yer olarak kaldıkları sürece neden sayılırlar. Ve bu nedenlerin bazıları özne olarak neden sayılırlar, parçalar gibi, Öbürleri özelliklilik olarak neden sayılırlar? Bütün, bileşim ve biçim gibi tohum için, hekim için, bir karar sahibi için ve genel olarak etken için bütün bu nedenler değişiklik ya da duraklama ilkeleri gibidirler. Öbür nedenler, öbür şeylerin sonu ve iyiliği gibidirler. Sonuçsal neden gerçekten en yüksek iyidir ve öbür varlıkların amacıdır. Sonunda bu amacın kendinde iyi olması ya da görünür iyi olması pek önemli değildir.